Ayrım 41.
Sayfa 311. Bay Madeleine'le Jean Valjean'ın kimliğini tespit eden, böylece zindan yararına çalışan cinayet mahkemesinin kararı üzerinden 4 yıl geçmeden Montreuil-sur-Mer'de vergi tahsil masrafı artmıştı. Bunu da 1827 yılının Şubat ayında Bay de Villel kürsüden bildiriyordu. 2. Belki de şeytanın elinden çıkmış olan iki mısra. Daha ileri gitmeden aynı günlerde Montfermeil'de geçen garip bir olayı bazı ayrıntılarıyla anlatmak yerinde olacak. Bunun belki de savcının bazı tahminleriyle ilgisi vardır. Montfermeil'de pek eski bir boş inan vardır. Böyle yaygın bir boş inana Paris yakınlarında rastlanması, Sibirya'da sarı sabır çiçeğine rastlamak kadar hem şaşırtıcı hem değerlidir. Ender yetişen bitki cinsinden her şeye saygı duyan kimselerdeniz. Montfermeil'deki boş inan şudur. Şeytanın hatırlanmayacak kadar eski bir tarihten beri hazinelerini gizlemek için ormanı seçtiğine inanırlar. Saf ruhlu kadınların dediğine göre gün batarken ormanın kuytu köşelerinde arabacıya, oduncuya benzeyen kara bir adama sık sık rastlarlarmış. Adamın ayağında tahta tabanlı ayakkabı, pamukludan pantolon, sırtında gene pamuklu bir işçi gömleği varmış. Başında da külah ya da şapka yerine kocaman iki boynuz. Bu boynuzlar gerçekten onun tanınmasına yarıyormuş. Bu adam genel olarak bir çukur açmakla uğraşırmış. Bu karşılaşmadan yararlanmanın üç yolu varmış. Birincisi adamın yanına yaklaşmak, onunla konuşmak. O zaman görülürmüş ki bu adam ancak bir köylüymüş. Kara görünüyormuş çünkü akşam karanlığı bastırmış. En ufak bir çukur bile kazdığı yokmuş, inekleri için ot topluyormuş. Boynuz sanılan şey de sırtında taşıdığı gübre yabasından başka bir şey değilmiş. Yabanın dişleri akşam karanlığında onun kafasından çıkıyormuş gibi duruyormuş. Bunu gören evine dönüyormuş, o hafta içinde ölüyormuş. Yapılacak ikinci şey onu incelemekmiş, çukurunu kazmasını, yeniden kapatmasını, geri dönmesini beklemek. Sonra çabucak oraya koşmak, deliği açmak, kara adamın oraya yerleştirdiği defineyi almak. Bunu yapan o ay içinde ölürmüş. Yapılacak üçüncü şey kara adamla hiç konuşmamakmış, ona hiç bakmamak, koşarak ondan kaçmak. Bunu yapan da o yıl içinde ölüyormuş. Her üçünün de sakıncaları olduğundan en çok ikinci yol tutuluyordu. Çünkü bu bir ay için bile olsa bir hazineye sahip olmak gibi hiç olmazsa bazı yararlar sağlıyordu. Söylendiğine göre her fırsatın çektiği gözü pek adamlar, sık sık o kara adamın kazdığı çukurları açmışlar, şeytanı soymayı denemişler. Sözde bu iş pek verimli değilmiş. Daha doğrusu söylentilere bir de bu konuda biraz büyücü olan Trifon adındaki Normandiyalı değersiz bir rahibin bıraktığı eski Latince ile yazılmış esrarlı iki mısrağa inanmak gerekirse. Bu Trifon, Rouen yakınında Saint-Georges de Boşerville manastırında gömülmüştür, mezarından kurbağalar çıkar. Sözün kısası ahali hayli didinip duruyor. Genel olarak bu çukurlar çok derindi. Ter döküyorlar, araştırıyorlar, bütün bir gece çalışıyorlar çünkü bu iş ancak gece yapılır. Gömleklerini ıslatıyorlar, mumlarını yakıyorlar, kazmalarını körleştiriyorlar. En sonunda çukurun dibine ulaşıp da defineye el koyduklarında ne buluyorlar? Şeytanın definesi nedir? Bir metelik, bazen bir frank, bir taş, bir iskelet, bir kanlı ceset. Bazen çanta içindeki kağıt gibi dörde katlanmış bir hayal. Bazen de hiçbir şey. İşte Trifon'un mısraları saygısız mütecessislere bunu haber vermek istiyor sanki. Fodit et in fossa tezauros condit opaca as numos lapides cadaver simulacra nihilk. Dipnot: kazıyor, karanlık bir çukura hazineler gömüyor. bir metelik, madeni paralar, taşlar, bir ceset, hayaller, bir hiç. Günümüzde bazen mermilerle birlikte bir barut kabı, herhalde şeytanların kullanmış olduğu, yağlı, kızarmış bir takım eski iskambil kağıdı da bulunuyormuş. Bu son iki buluşu Trifon kaydetmiyor. Yalnız unutmamalı ki Trifon 12. yüzyılda yaşamıştı. Hiç sanmam ki şeytan Roger Bacon'dan önce barutu, 6. Charles'dan önce de iskambil kağıtlarını icat etmeyi akıl etmiş olsun. Kaldı ki bu iskambillerle oynandığı zaman her şeyin elden gideceği muhakkaktır. Kaptaki baruta gelince onda da tüfeğinizi yüzünüze fırlatma hassası vardır. Sözün kısası, savcının serbest bırakılan Forsa Jean Valjean'ın birkaç günlük kaçamağı sırasında Montfermeil civarında dolaştığını sandığı günlerden pek az önce, bu köyde Boulatruelle adında yaşlı bir yol işçisinin ormanda bir takım işler yaptığı fark edildi. Memlekette bu Boulatruelle'in vaktiyle tersane zindanında bulunduğu sanılıyordu. Bir takım polis gözeti altında tutuluyordu. Hiçbir yerde iş bulamadığından idare onu düşük ücretle Gagne'den Lagne'ye giden ara yollarda işçi olarak çalıştırıyordu. Bu Boulatruelle pek iyi gözle bakılmıyordu. Fazla saygılı, fazla alçak gönüllüydü. Herkese külahını çıkarmaya hazırdı, jandarmaların karşısında titriyor, gülümsüyordu. Belki de çetelerle ortak diyorlardı. Gün batarken ağaçların köşesinde tuzak kurduğunu sanıyorlardı. Üstelik bir de ayyaştı. Bakın herkes ne sanıyordu. Bir süreden beri Boulatruelle taş döşeme, yol onarma işini erkenden bırakıyor, kazmasıyla ormana gidiyordu. Ona akşamları ormanın en tenha açıklıklarında, en vahşi, en sık yerlerinde bir şeyler ararmış gibi bazen de çukurlar kazarken rastlıyorlardı. Oradan geçen saf hatuncuklar onu kötü cinlerin başı Belzebüt sanıyorlardı. Sonra Boulatruelle'i eski kişiliğiyle yeniden tanıyorlardı ama içleri gene de rahat etmiyordu. Bu karşılaşmaların Boulatruelle'in işini pek engellediğini sanıyorlardı. Gizlenmek istediği, yaptığı işte bir sır bulunduğu gözle görülüyordu. Köyde şeytanın göründüğü besbelli. Boulatruelle onu gördü, arıyor. Doğrusu şeytanın çıkınını ele geçirmek tam onun işidir diyorlardı. Voltaireciler de şunu ekliyorlardı. Acaba Boulatruelle mi şeytanı yakalayacak yoksa şeytan mı Boulatruelle'i? Yaşlı kadınlar boyuna istavros çıkarıyorlardı. Bu arada Boulatruelle'in ormandaki dalaverisi bitti, yeniden yol tamiri işine başladı. Yalnız gene de bazılarının merakı geçmedi. Bu işte masallardaki define gibi bir şey yoksa bile, hiç olmazsa şeytanın banknotlarından daha ciddi, elle tutulabilen bir kısmet olduğunu düşünüyorlardı. Belki de bunun yarı esrarını yol işçisi öğrenmiş durumdaydı. En çok meraklananlar öğretmenle koltuk meyhanesinin sahibi Thénardier'ydi. Bu sonuncusu herkesle ahbaptı, Boulatruelle'le dost olmayı da hor görmemişti. Kürek mahkumu muymuş diyordu. Ne yapalım, kimin orada olduğu, kimin orada olacağı bilinmez ki. Bir akşam öğretmen iddia ediyordu. Vaktiyle adliye bu Boulatruelle'in ormanda yaptıklarını araştırmış, bunun üzerine onun konuşması gerekmiş. Belki de ona işkence etmişler, Boulatruelle de belki su işkencesine dayanamamış. Thénardier, biz de onu şarap işkencesine sokalım dedi. Bütün güçlerini kullandılar, yaşlı yol işçisine içki içirdiler. Boulatruelle pek çok içti ama az konuştu. Olağanüstü bir sanat, ustaca bir ölçülülük gösterdi, bir oburun susamışlığıyla bir yargıcın ağzı sıkılığını bir araya getirdi. Öyleyken gene de durmadan konuyu kurcaladıklarından, onun ağzından kaptıkları birkaç belli belirsiz sözü inceleyip birbirine yakıştırarak, Thénardier ile öğretmen şöyle bir şeyler anladıklarını sandılar. Boulatruelle bir gün şafak vakti işine giderken ormanda bir çalılığın altında bir kürekle bir kazmanın saklanmışçasına durduğunu görünce şaşmıştı. yalnız kazmayla küreğin sakalık eden Lifur Baba'nın olabileceğini aklına getirmişti. Sonra da bunun üzerinde bir daha düşünmemişti. Ama aynı günün akşamı kendisi kocaman bir ağaçla gizlendiğinden, görülmeden memlekette olmayan ama kendisinin Blatruel'in pek iyi tanıdığı bir yabancının yoldan ormanın en sık köşesine doğru ilerlediğini görmüştü. Thénardier'in yorumu bir hapishane arkadaşı. Blatruel onun adını bir türlü söylemiyordu. Bu yabancının bir paketi vardı. Dört köşe bir şey, büyük bir kutu ya da küçük bir sandık gibi. Blatruel'i şaşırtan bir şey. Ancak 7-8 dakika sonra yabancının peşinden gitmek aklına gelebilmişti. Ama geç kalmıştı. Adam ormanın en sıkı yerine girmişti, gece bastırmıştı. Blatruel ona yetişememişti. Bunun üzerine o da ormanın giriş yerini gözetlemeye karar vermişti. Ay vardı. 2-3 saat sonra Blatruel adamın ormandan çıktığını görmüştü. Adamın elinde bu sefer kara sandık yerine kazma kürek vardı. Blatruel adamın geçip gitmesine göz yummuş, yanına yaklaşmayı aklına getirmemişti çünkü adam kendinden 3 defa daha kuvvetliydi. Adam üstelik elinde bir de kazma vardı, onu tanır, tanındığını anlarsa mutlaka onu gebertirdi. Buluşan iki yaşlı arkadaşın göz yaşartıcı rastlaşması ama kürekle kazma. Blatruel'in kafasında şimşek çakar gibi olmuştu. Bundan şu sonucu çıkarmıştı ki adam ormana girmiş, orada kürekle bir çukur kazmış, sandığı oraya gizlemiş, çukuru kürekle kapatmıştı. Şimdi sandık bir ceset saklayamayacak kadar küçüktü. Öyleyse içinde para vardı. İşte araştırmaları buradan geliyordu. Blatruel bütün ormanı araştırmıştı, incelemişti, karıştırmıştı. Toprağından pek yeni olarak kurcalanmış olduğunu sandığı her yeri yoklamıştı, boşuna. Hiçbir şey çıkaramamıştı. Montfermeil'de kimse bir daha bu konuyu düşünmedi. Yalnız bazı saf hatunlar şunu iyice aklınıza yerleştirin ki Gagne yolundaki o işçi bütün bu dalavereyi bir hiç için yapmamıştır. Mutlaka şeytan göründü dediler. 3. Böyle bir çekiç vuruşta kırılabilmesi için zincir daha önceden hazırlanmış olsa gerek. Bu 1823 yılının Ekim ayının sonlarına doğru Toulonlular büyük bir fırtınadan sonra bazı bozuklukların tamiri için Orion savaş gemisinin limana girdiğini gördüler. Bu gemi daha sonra Brest'te okul gemisi olarak kullanılmıştı ama o zaman daha Akdeniz filosuna dahildi. Bu gemi bütün sakatlığına rağmen çünkü deniz onu hayli hırpalamıştı, havuza girerken çevrede epeyce ilgi uyandırdı. 11 top atışıyla selamlanmasını gerektiren bir bayrak taşıyordu. O da buna aynı sayıyla karşılık verdi. Hepsi 22 pare top ateşi etti. Hesap edildi ki bütün medeniyet dünyası selam topu, krala, askere saygı, kibarca gürültü alışverişi, teşrifat işaretleri, havuz, kale geleneği olarak her kaleden, her savaş gemisinden selamlanan güneşin doğuşu, batışı, kapıların açılışı, kapanışı falan gibi vesilelerle 24 saatte boş yere 150 bin pare top atıyordu. Her top atışı 6 franktan hesaplanırsa günde 900 bin frank, yılda 300 milyon duman olup gidiyor. Bu sadece bir teferruat. Bu sırada fakirler açlıktan ölüyorlar. 1823 yılı restorasyonun İspanya Savaşı çağı dediği yıldır. Bu savaşta bir tek olayda pek çok olaylar, bir yığın acayiplikler vardı. Bourbon soyu için önemli bir aile meselesi. Soyun Madrid koluna yardım eden, onu koruyan, yani büyüklük ödevini yerine getiren Fransa kolu, kuzey hükümetlerine manevi kölelikle, bağlılıkla dolu milli geleneklerimize belirli bir dönüş, liberal gazetelerin Andujar kahramanı dedikleri Angulem dükünün sakin haline biraz aykırı düşen muzaffer tavırlarla, liberallerin hayali terörizmiyle çatışmada olan din büyüklerinin sonsuz derecede ürküten devrimin baldırı çıplaklarının Descamisados adı altında yeniden meydana çıkması, dipnot, İspanyolca gömleksizler demek olan bu adı tutucular 1820 devrimini yapan İspanyollar için kullanmışlardır. Anarşi diye değerlendirilen ilerlemeye monarşinin engel olması, 89 nazariyelerinin yıkılma hengamesi içinde birdenbire kesilmesi, bütün dünyaya yayılmaya başlayan Fransız düşüncesine Avrupa'nın verdiği dur emri, o günden bu yana Charles Albert olan Carignan Prensi'nin kırmızı yünden humbaracı apoletleriyle kralların halka karşı açtıkları Haçlı Seferi'ne başbu Fransız Hanedanı Prensi'nin yanında gönüllü olarak savaşması, yeniden savaşa başlayan 8 yıl dinlenmeden sonra yaşlanmış, üzgün, o beyaz kokartlı imparatorluk askerleri, 30 yıl önce Koblenz'deki beyaz bayrak gibi üç renkli bayrağın da yabancı ellerde bir avuç kahraman Fransız tarafından dalgalandırılması, askerlerimize karışan rahipler, süngü kuvvetiyle yola getirilen özgürlük, yenilik düşüncesi, top ateşiyle bastırılan prensipler, Fransa'nın düşüncesiyle yaptıklarını silahlarıyla bozması, ayrıca satılmış düşman komutanları, tereddüt eden askerler, milyonların kuşattığı şehirler, askeri tehlike olmamakla birlikte istila edilen her mayın tarlasında olabileceği gibi patlama ihtimalleri, dökülen az kan, elde edilen az şeref, bazıları için yüz karası, hiç kimse için zafer. 14. Louis'nin soyundan prenslerin açtığı, Napolyon'un yetiştirmesi, generallerin komuta ettiği bu savaş işte buydu. Ne büyük savaşı ne de büyük siyaseti uzaktan yakından hatırlatamamak bahtsızlığına uğradı bu savaş. Bazı askerlik olayları önemli oldu. Bunlar arasında Trocadero'nun alınması güzel bir askeri hareket oldu. Ama sonunda gene söylüyoruz, bu savaşın borazanları çatlak sesler çıkarırlar. Tüm olarak şüpheli bir şey oldu. Fransa'nın bu yabancı zaferi kabul etmede çektiği zorluğu tarih tasdik eder. Karşı koymakla görevli bazı İspanyol subaylarının pek kolaylıkla baş eğmeleri tabii görüldü. Bozulma fikri zaferden çıktı. Adeta savaşlar değil de generaller kazanıldı, galip asker yüzü yerde döndü. Gerçekten de alçaltıcı bir savaş, bayrakların kıvrımlarında Fransa bankası okunuyordu. 1808 savaşında üzerlerinde Zaragoza'nın feci şekilde yıkıldığı askerler, 1823'te kalenin kolayca açılışı karşısında kaşlarını çatıyorlar, Palafox'un hasretini çekiyorlardı. Bu da Fransa'nın huyudur. Karşısında Ballesteros'u görmektense Rostopçin'i görmeyi tercih eder. Çok daha ciddi, üzerinde durulması gereken bir görüş açısından bakılırsa, Fransa'da askeri zihniyeti inciten bu savaş demokratik zihniyeti öfkelendiriyordu. Bu bir uyduluk teşebbüsüydü. Demokrasi çocuğu Fransız askerinin bu savaşta hedefi başkası adına boyunduruk fethetmekti. İğrenç bir mantıksızlık. Fransa'ya düşen milletlerin ruhunu boğmak değil uyandırmaktı. 1792'den beri Avrupa'daki bütün devrimler Fransız devrimidir. Özgürlük Fransa'dan yayılır. Bu bir güneş sistemi gibidir. Bunu görmeyen kördür. Bunu Napolyon söylemiştir. Asil İspanyol milletine bir suikast olan 1823 savaşı demek ki aynı zamanda Fransız devrimine karşı da bir suikasttı. Bu canavarca şiddet gösterisini Fransa yapıyordu, zorla. Çünkü kurtarıcı savaşların dışında orduların yaptığı bütün savaşlar zorla yapılmıştır. Pasif itaat sözü bunu anlatır. Bir ordu garip bir birleşim şaheseridir. Burada güç güçsüzlüklerin muazzam toplamından çıkar. İnsanlığa rağmen insanlığa karşı insanlık tarafından yapılan savaş işte böyle anlatılabilir. Bourbonlara gelince 1823 savaşı onlar için pek uğursuz, pek öldürücü oldu. Onlar bunu bir başarı olarak kabul ettiler. Bir fikri verilen bir emirle öldürmekte ne kadar büyük bir tehlike olduğunu hiç anlayamadılar. Saflıkları içinde öylesine aldandılar ki kuruluşlarına kuvvet unsuru olarak bir suçun sonsuz kudretsizliğini aldılar. pusu zihniyeti onların siyasetine girdi. 1823 içinde 1830 filizlendi. İspanya Savaşı onların meclislerinde kuvvet gösterileri için, kutsal hak maceraları için bir delil oldu. Fransa, İspanya'da El Reynato'yu yerleştirdiğine göre kendi memleketinde de mutlak krallığı kurabilirdi. Dipnot, İspanyolca saf kral. Askerin itaatini milletin rızası sanmak gibi korkunç bir hataya düştüler. İşte bu güven tahtları mahveder. Ne bir manzanilla ağacının gölgesinde ne de bir ordunun gölgesinde uyumak doğru değildir. Dipnot, efsaneye göre bu ağacın gölgesinde uyuyanlar ölür. Orion gemisine dönelim. Başbuğ prensin komutasındaki ordunun hareketleri sırasında bir filo Akdeniz'de kol geziyordu. Orion'un da filoya dahil olduğunu, denizdeki olaylar yüzünden Toulon limanına geri döndüğünü söylemiştik. Limanda bir savaş gemisinin bulunması halkı çeken, ilgilendiren bir şeydir. Çünkü bu büyük bir şeydir, halk da büyük olan her şeyi sever. Büyük bir savaş gemisi, insan dehasıyla tabiat kuvvetinin olağanüstü fevkalade birleşmelerinden birisidir. Büyük bir savaş gemisi, en ağırla en hafifin birleşmesinden meydana gelmiştir. Çünkü aynı zamanda maddenin üç şekliyle ilgisi vardır. Katı, sıvı, akıcı. Her üçüne karşı da çarpışması gerekir. Denizin dibindeki kayaya yapışmak için 11 tane pençesi vardır. Bulutlardaki rüzgarı yakalamak için antil sivrisineklerinden daha çok kanadı, duyargası vardır. Suluğu kocaman borazanlara benzeyen 120 toptan çıkar, yıldırıma azametle karşılık verir. Okyanus dalgalarının korkunç sinsiliği içinde onun yolunu şaşırtmak ister ama geminin ruhu vardır. Ona öğüt veren, hep kuzeyi gösteren pusulası. Karanlık gecelerde kıyıdaki fenerler yıldızlara yardımcı olur. İşte böylece rüzgara karşı halat, yelken bezi, suya karşı tahta, kayaya karşı demir, bakır, kurşun, karanlığa karşı ışık, uçsuz bucaksızlığa karşı da bir iğne vardır. Bir savaş gemisini teşkil eden, bütün bu dev gibi ölçüler hakkında bir fikir edinmek istenirse, Brest ya da Toulon limanlarındaki kapalı, 6 katlı gemi kızağına inmek yeter. Yapılmakta olan gemiler orada bir fanus içinde gibidir. Şu kocaman kalas bir mayıstra direğidir. Ucu bucağı görünmeden yerde yatan şu koskoca tahta sütun büyük seren direğidir. Onu ambardaki dibinden bulutlardaki tepesine kadar ölçerseniz boyu 60 kulaçtır, temelinde kutru 3 ayaktır. İngiliz büyük seren direği su kesiminden yukarı 217 ayaktır. Babalarımızın donanmasında halat kullanılırdı, bizimki zincir kullanır. 100 topluk bir geminin yalnız zincir yığınının boyu 4 ayak, genişliği 20 ayak, derinliği 8 ayaktır. Ya bu gemiyi yaparken ne kadar keresteye ihtiyaç vardır? 3000 çeki. Yüzen bir ormandır bu. Yalnız şu noktaya dikkat etmeli. Burada söz konusu olan 40 yıl önceki bir savaş gemisidir, basit bir yelkenli gemi. O zaman daha çocukluk devrinde olan buharlı savaş gemisi denen harikaya o günden bu yana yeni mucizeler eklendi. Mesela bugünkü yelkenli pervaneli karma gemi 3000 metrekare alanında bir yelken takımıyla 2500 beygir gücünde bir kazanla çekilen akıllara durgunluk verici bir makinedir. Bu yeni harikaları bir yana bıraksak da Christophe Colomb'un, Ruyter'in eski gemisi bile insanın büyük şaheserlerinden biridir. Sonsuzluğun esintileri gibi onun da gücü tükenmez. Rüzgarı yelkenlerine doldurur, dalgaların muazzam dağılışı içinde dakiktir, yüzer, hükmeder. Yalnız öyle bir an gelir ki şu 60 ayak uzunluğundaki maestra direğini bora bir saman çöpü gibi kırar. Şu 400 ayak yüksekliğindeki seren direğini rüzgar kamış gibi yeğer. Şu on binlerce okka ağırlığındaki çapa dalganın ağzında bir balıkçının turna balığının çenesindeki yemi gibi bükülür. O canavar gibi toplar boş yere sızlanır, böğürür. Çünkü kasırga bunları boşluğa, gecenin içine alıp götürür. bütün bu kudret ve azamet daha üstün bir kudret ve azametin içinde yok olur gider. Muazzam bir zayıflıkla sonuçlanmak üzere açılan her ulu güç her seferinde insanoğlunu düşündürür. Kendileri de bunun nedenini anlamadıkları halde limandaki meraklılar bu harikulade savaş denizcilik makinelerinin başına işte bundan dolayı birikir. Böylece her gün sabahtan akşama kadar Toulon limanının rıhtımları, dalga kıranların uçları, mendirekler, Paris diliyle söylersek bütün işi Orion'a bakmak olan sayısız avare ile boş gezenler dolardı.